Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Dam Ağası, Notlar, Müsveddeler. Yazarı Kemal Tahir. Türü Notlar, Müsveddeler. İtaki Yayınları, 3. Baskı, Mart 2013. ISBN numarası 975-273-287-9. Bu kitap 390 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 18 Ekim 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak, Kemal Tahir Dam Ağası. Dam Ağası, Kemal Tahir'in cezaevi yıllarında tutmaya başladığı ve ölümüne yakın zamanlara kadar üzerinde çalıştığı notlardan oluşur. Bu notlarında cezaevi yaşamını ve kırsal kesim insanının küçük ama entrikalarla ve kırılmalarla dolu yaşamını ele alırken, Orta Anadolu insanını koşulları içinde bütün derinliğiyle işler. Köy insanının dramını ele alırken ona sadece bakmakla yetinmez, onu çözmeye ve anlamaya çalışır. Oluşturduğu alabildiğine canlı karakterlerin üzerinden bir Anadolu insanı panoraması çizer. Dam Ağası bir bütün olarak birbirini tamamlayan, yeniden ele alan üç çalışmadan oluşuyor. Kemal Tahir'in daha yayınlanmadan tartışmalar yaratmış notları, müsveddeleri yıllar sonra yeniden okurlarıyla buluşuyor. Kemal Tahir, 1910-1973. Kemal Tahir İstanbul'da doğdu. Gazi Hasan Paşa Rüştiyesini bitirip girdiği Galatasaray Lisesi'nin ikinci sınıfından ayrılarak öğrenimini yarıda bıraktı. Avukat katipliği, ambar muhasipliği, gazetecilik gibi işlerde çalıştı. 1938'de Nazım Hikmet'le birlikte yargılandığı Donanma Komutanlığı Mahkemesi'nde 15 yıl hapse mahkum edildi. 12 yıl Çankırı, Çorum, Kırşehir, Malatya cezaevlerinde yattıktan sonra 1950'de genel af yasası uyarınca geri kalan cezası bağışlandı. 1955'ten sonra yayımlamaya başladığı romanlarıyla edebiyatımızın önde gelen yazarları arasına katıldığı gibi tarih konusundaki görüşleriyle de düşün hayatımızı etkiledi. 21 Nisan 1973'te bir kalp krizi sonucunda İstanbul'da öldü. ...28 Nisan 1948 tarihini taşıyan sarı defter. Dam Ağası, Notlar. Birinci bölüm. Bütün bu aşağıda okuyacağınız zincirleme meselelerin günlerden bir gün Çorum cezaevinde mahsustan yere düşürülüp kırılan bir saatten doğduğuna inanmak güçtür. Ama neylersiniz ki realist bir hikayeci sıfatıyla şüphecileri şüphelerinde serbest bırakarak hakikati gördüğümüz gibi kaydedeceğiz. Çorum cezaevi 1. sınıf gardiyanlarından Hasan Kırat Efendi iyi kalpli bir insandı. Tahta kurusu şurada dursun, mahpusları bile herhangi bir maksatla ezmek istemezdi. Bir devirde bizim memleket iyi kalpli insanı korkak insan karşılığında kullandığından bu ezmek istememek meziyetini Çorum cezaevi 1. sınıf gardiyanlarından Hasan Kırat Efendi'nin manasız korkusuna verenler çoktur. Hasan Kırat mensup olduğu aile dolayısıyla korkak bir adam olmamak icap ederdi. Çünkü evvela kahraman bir Türk zabitinin mahdumuydu. Sonra askerliğinde önce jandarmalık etmiş, ihtiyata çağrılınca sahil muhafaza kıtasında bulunmuş, inzibatlık yaparak belinde tabanca, kolunda kırmızı pazuben taşıyarak Bursa kerhanesinde askerlerin orospularla temasına mani olmak için sabahlara kadar nöbet beklemişti. Yine inzibatlığı sırasında alay komutanının muvazaa ile kiraladığı meyve bahçesini can siperhane müdafaa etmiş, tavukları bile tel örgüden beriye geçirmemişti. Yüzbaşı pedere gelince onun ahvali bütün vilayetçe meşhurdu. Çorum vilayetinin pek garip bir talihi var. Burası padişahımız efendimize alaylı zabitler, cahil emir kulları yetiştirir. Bunların en şaşalısı 7-8 Hasan Paşa'dır. Abdülhamid'in eli sopalı, ağzı küfürlü Beşiktaş muhafızı, Çorumlu olduğuyla, yani Padişahımız Efendimiz'in en sadık beldesi ailesinden bulunduğuyla senelerce iftihar ettiği gibi, Cumhuriyet İnkılabı'ndan çok sonra 1942 senesinde Çorum Halk Evi tarafından neşredilen Çorumlu Nam İnkılapçı Mecmua'da Münevver Çorumlularda 7-8 Hasan Paşa'nın Çorum hemşerilerinden oluşuyla iftihar etmek için bir seri makale kaleme almışlarmış. Çorum Cezaevi 1. sınıf gardiyanlarından Hasan Kırat Efendi'nin merhum yüzbaşı pederi, Çorum'un korkunç zaptiye kumandanlarından bir alaylı yüzbaşıydı. İşine çavuşlukla başlamış, Abdülhamit devrinde Jön Türk sürgünlerine yollarda göz açtırmadığından şöhretlenerek süratle yükselmiş, 31 Mart'ta marifet bırakmayıp çıkardıktan sonra İttihatçılarca tabii bir yanlış eseri olarak tekaüde sevk edilmiş. Balkan Harbi'nde tekrar zabitliğe iade olunmuş. Seferberlikte Ermeni tehciri işinde yararlılığı görüldüğünden rütbesi mülazim-i sanilikten, yani şimdiki as teğmenlikten, mülazim-i evvelliğe, yani teğmenliğe çıkarılmış. Mütareki devrinde Kuvvayi Milliyecileri takipte ve Geyve baskınında gösterdiği maharet sayesinde liyakat madalyası verilmiş, sonra Kuvvayi Milliyeciler tarafına geçip Yozgat'ta Kavla Ali Nam Şaki'nin af numarasıyla ele geçirilip idam edilmesinde ayrıca kendini gösterdiğinden yüzbaşılığa gelmiş. Çorum Merkez Bölük Kumandanlığı vazifesine geçirilmişti. Burada İstiklal Madalyası'nı taktıktan 2 sene sonra tekaüt edilmişti. Gerek Ermeni tehcirinde gerek Rum katliamından para vurduğu, Çomar'daki bağı, Çöplük Mahallesi'ndeki evi bu parayla aldığı, bundan başka eşkıyalık devrinde eşkıyalara el altından mermi satarak saathanedeki dükkanın hissesine karıştığı söyleniyordu. Tekaütlüğünün 2. senesinde Yüzbaşı Bey paşa hamamını kiralayıp çekmecenin başına kuruldu. 5 sene kemali ciddiyetle hamamcılık yaptı. 938 senesinde küçük evladı Hasan Kırat kura askerliğini yapmak için götürüldükten 2 ay sonra bir gece yüzbaşı beyi halvette ölü buldular. Sırtını sabunlayan çocuk feryat ederek dışarı fırladı. Kahraman askeri çekemeyenler her ne kadar ahir ömründe kulan paralığa bu derece kuvvet vermemesini söylemişlerse de büyük caminin imamı hiç kulak asmayıp memleket şerefi namına bir büyük cenaze merasimi tertip ettirmiş, zaptiye yüzbaşısının tabutunu Vahdettin tarafından verilen liyakat madalyası ile Mustafa Kemal Paşa tarafından verilen istiklal madalyası ile süsleyerek bilhassa fesini giydirmek şartıyla azametle kaldırmıştı. Hasan Kırat Efendi tezkere alıp yetişinceye kadar ağabeysi sürücü Kör Ahmet dükkan hissesiyle ev hissesini derakap elden çıkarıp Ala Yusuf'un kahvesinde kumara bastı. Hasan Kırat Efendi tezkeresinde muallim nefer kaydıyla dönünce kendi hisselerini de evlenmek için sattı. Çomar'daki bağ ikiye bölündü. Çaresizlikten ne yapacağını şaşıran Hasan Efendi eski harfleri, yeni harfleri bildiğinden efendiliği hak etmişti, yüzbaşı evladı olmanın icap ettirdiği yoksulluk karşısında hiçe sayarak Ebniyazadelerin hurda demir ambarına Mahiye 12 lira maaşla yardımcı girdi. Tuttuğu iş ne olursa olsun gayretle çalışmak Hasan Kırat Efendi'ye babadan sirayet etmiş bir meziyetti. Hurda eşya arasında kendisini o kadar paraladı ki, Çorum'da hasisliği ile meşhur olan Ebniyazadeler bile prensipleri haricine çıkarak delikanlının maaşını 9 ay sonra 12 liradan 15 liraya çıkarmak mecburiyetini hissettiler. Fakat talih yine yar olmadı. Kime karşı olduğu pek bilinmeyen askeri hazırlıklar Hasan Kırat Efendi'yi ikinci defa şerefli vatan vazifesine çağırdı. 14 ay süren ihtiyatlıktan geri gelince Ebniyalarda artık eski iş kalmamış, diğer bütün büyük tüccarlar gibi bu firmada kârın mal satmakta değil, mal satmamakta olduğunu anlamıştı. Binaenaleyh müşteriyi memnun eden hizmetkâra artık ihtiyaçları yoktu. Şimdi boş bir dükkanda nargile içerek zoraki bir kederle kaşları çatılmış oturuyorlar, borcunu istemeye gelenlere bile ağız alışkanlığıyla yok diyorlardı. Ticaret işi gündüzden geceye intikal etmişti. Yalnız emniyetli akrabaların eliyle dönecek hale gelmişti. Hasan Kırat iyiydi, hoştu ama biraz saftı. Karısının yaren kullandığını bile iki günlük ahbapları da namus meselesidir. Sır aramızda kalacak birader. Ya ben anlatamadım ya sen anlayamadın kaydıyla hikaye etmekten çekinmezdi. Halbuki artık enbiyalar malları gece vakti satmayı adet edinmişlerdi. Çorum mebusu Doktor Mustafa Bey'le ortak iş yaptıkları fısıldaşılıyordu. Hatta Mustafa Bey'in yeğeni müteahhit Eşref Bey tarafından yaptırılan asri cezaevi mahzenlerine şeker sandıkları, kahve çuvalları istif edildiği vilayete ihbar edilmişse de vali el altından haber uçurup dağ gibi emtiayı bir gece içinde orta mektebe naklettirmişti. Vilayete gelen gaz yağları ebniyaların eliyle köylüye tenekesi 90 liradan satılıyor, emniyet müdürü evinde ekseri geceler mum yakmak mecburiyetinde kalıyordu. Bütün bu işlerde Hasan Kırat'ın göreceği bir vazife kalmamıştı. Binaenaleyh ekmek parasını başka kapıdan aramak lazımdı. Gene ebniyazadelerin yardımıyla o zamanın müdde-i umumisi meşhur Kemal Kan'a, bu zat sonraları kara borsayı ve her türlü irtikap ve irtişayı önlemek vazifesiyle Zonguldak Toplu Milli Korunma Mahkemesi reisine tayin buyurulmuştur, takdim edildi. Kemal Bey de Hasan Kırat Efendi'yi 19 lira ücretle cezaevine gardiyan verdi. Maaşın aslı 20 liraydı, her ay 1 lirası vergiye kesiliyordu. Gene o sıralarda bu para ile geçinmek kabildi. Çünkü dam ağalığından kalma bir adetle mahpushaneye girenlerden de çıkanlardan da baç alınıyor, bu baç bir elde toplanıp hafta sonu gardiyanlar hissesi iktidar derecesine göre pay olunuyordu. Fil hakika Hasan Kırat Efendi'nin bu işteki iktidarı pek parlak sayılmazdı. Lakin ne de olsa gene hissesi vardı. Bundan başka üç öğün yemeği diğer gardiyanlar gibi mahpusların üzerindeydi. Haftanın ziyaret günlerinde gelen ziyaretçilerin adamlarına getirdikleri bir cümle yiyecekten münasip bir miktarı da gardiyanlar için ayrılıp bir yere toplanıyor, bunlar müsavi hisselere bölünerek evlere taşınıyordu. Binaenaleyh 19 lira maaştan para biriktirmek bile kabildi. Hasan Kırat pek uzun boylu, pek zayıf, hipertrofi bulunan sırtı kamburca bir delikanlıydı. Her rastladığı yazıyı ne kadar acele iş olursa olsun okumak adetiydi. Kendisine dehşetli itimadı olduğu halde kibirli değildi. Herkese, yaşça daha küçük olanlara bile ağabey demekten çekinmez, bu surette etrafında meydana getirdiği bütün antipatileri bir kısa müddet içinde olsa giderirdi. Hiç kimseye yüz yüze fenalık etmeye cesaret edemez, fakat kahraman arkadaşları bir mahpusun elini bağlayıp dövmeye başladılar mı, aradan ve daima arkadan namussuzun kıçına mükemmel tekmeler atar, çelmeler takardı. Herifin yüzü gözü kan revan içinde zindana atıldıktan sonra keyifle çay içmeye koyulan arkadaşlara bir hizmet yapıyormuş gibi nöbette olsun olmasın anahtarları alır, mahpusları kontrole gitmek bahanesiyle mutlaka zindana iner, dayaktan yarı ölü bir hale gelmiş zavallıya bir şey isteyip istemediğini sorduktan sonra sesini gayet alçaltarak başta müdür ve ser gardiyan olmak üzere kendisinden başka bütün gardiyanların puşt olduklarını söyler. Su isterse su, ekmek isterse ekmek getirerek kendini temize çıkarırdı. Bir huyu da bütün iyi işlere meraklı olmasıydı. Kimde bir güzel mintan, bir güzel yelek, bir iyi çorap, mendil, kundura, şapka, kravat, ten fanilası, palto, elbise, tesbih, kol düğmesi, halı heybe, seccade, semaver, çay ve kahve fincanı, bilhassa saat görse derhal gönlü akar, gidip gelip tekrar tekrar bakar, bütün bu eşyaları eller, ebniyazadelerde çalışmanın verdiği selahiyetle manifaturacıların, züccaciye eşyaları satanların hususi tabirlerini kullanarak metheder, birkaç günlüğüne kullanmak için ister, sahibinden daha iyi giyip daha itina ile taşıdıktan sonra içini çekerek iade ederdi. Dünyada iki tane hakiki emeli vardı. Birisi baş gardiyan olmak, diğeri bir saat satın almak. Baş gardiyan olmaya imkan göremediği belliydi. Fakat bu ihtirasım gece olup ayak çekilince bahusus başgardiyanın diğeri uçarı arkadaşlarla beraber meyhaneye, kerhaneye gittikleri gecelerde pekala tatmin ediyor. Böyle sıralarda tek başına ser gardiyan rolüne çıkarak mahpushane içinde sanki gardiyanlar varmış da onları teftiş ediyormuş gibi azametle dolaşıyor. Kapıların kilitlerini yokluyor. Şayet ser gardiyan olsa buralara nasıl nizam vereceğini uzun uzadıya düşünüyordu. Böyle gecelerde bir de telefon çalmışsa derhal önünü kavuşturup koşar, ahizeyi hürmetle alır. ''Burası merkez cezaevi, ben cezaevi memuru Hasan Kırat'' diye kendisini takdim ederdi. Buna o kadar alışmıştı ki artık gündüzün kalabalığında da böyle söylüyor. 18 seneye mahkum Tuburdulu Deli Bekir tarafından alaya alınıyordu. Cebi asla saatsiz kalmadı, her hafta başka bir saat taşıdığı, çeşitli serki sofları, omegaları, zenitleri, arlonları, longinleri, bunların kol ve cep için yapılanlarının başka başka biçimde olanlarını ariyeten kullandığı halde kendisini bir türlü tatmin edemiyor, ille bir saat sahibi olmak istiyordu. ''İnsana saat gibi dost yoktur.'' diyordu. ''Ya ben anlatamıyorum ya siz anlamıyorsunuz.'' Saat bir kere iyi maldır. Ne zaman satarsan para. Tık tık işler. Kurarsan işler. Çıkarır bakarsın. Vakti bildin mi nöbete zamanında girersin. İzinden zamanında dönersin. Ya ben anlatamıyorum ya siz anlamıyorsunuz. Hasan Kırat biraz somurtmakla beraber şakaya dayanıklıydı. Yani kundurasını banyo küvetinde yüzdürseler seslenmez, gözünün kör olduğunu, iki adım ilerisini görmediğini söyleseler aldırmaz, el yazısını çirkin bulsalar, eski harfleri okuyamadığını ileri sürseler gülüp geçerdi. Yatağından yün çıkarıp satmışlar, yastığını değiştirmişler, evden getirdiği peynirli börekleri çalıp yemişler, battaniyesine tükürmüşler, şapkasına ve ceplerine çamur doldurmuşlar, umursamamıştı. Her şakadan sonra yatağını hasırıyla beraber başka bir köşeye naklediyor, orada diğer bir şakaya kadar tek başına yatıyordu. Arkadaşları olsun, mahpuslar olsun, kendisinden büyük bir fenalık ummadıklarından işine nihayet verecek kadar ileri gitmiyorlar. Arada sırada birbirlerine düşüp karşılıklı gardiyanlıktan kovulacak iftiralar tertip ettikleri, bazı yolsuzluklar hakkında istidalar yazıp ifadeler verdikleri sırada Hasan Kırat Efendi'yi akıllarına bile getirmiyorlardı. Bu sebeple gardiyan olduğu olalı Çorum cezaevinde 3 müdür, 3 katip değiştiği, müdde-i umumi gelip gittiği, bilhassa 9 kişilik gardiyan kadrosu, kendisi müstesna, baş gardiyandan karı gardiyana kadar yukarıdan aşağıya birkaç kere yenilendiği halde Hasan Kırat Efendi yerinde kalabilmiş, hem zorlamadan, harp dolayısıyla yükselen ve muhtelif sınıflara ayrılan gardiyan ücretlerinden 40 liralık birinci sınıf gardiyanlığa kadar terakki etmişti. Günlerden bir gün hükümetin aynı yardımları 6 ayda toptan vereceği haber alındı. Aynı yardım harp içinde icat edilmiş bir acayip dermandı ki memurlarla halkın arasına açmaktan, bu suretle parçala hükmedersin sözünün doğruluğunu ispat etmekten başka pratik ve ekonomik yararı görülmemiştir. Şeker 30 kuruşken evine 1 kilo şeker alamayan küçük memura ailesinin nüfusuna göre 9 kilodan 49 kiloya kadar hem de 5 kilosu 125 kuruştan şeker dağıtmak, nüfus başına metresi 99 kuruştan basma vermek ne gibi iktisadi faydalar temin eder anlaşılır bir şey değildir. Küçük memur bu toplu parayı bir günlüğüne alır, şekerin 2 kilosunu kendisine ayırıp geri kalanını kilo başına 25 kuruş karla 5 bakkala devreder. Bu suretle piyasada 200 kuruşa satılan şekeri bakkal 150 kuruştan temin etmiş olur. Memurun elinde 10 kilodan 250 kuruş kar kalır. Ahval böyle olmasına rağmen halk Tanrı uludur, Tanrı uludur, memurlar İsmet'in kuludur, İsmet'ten başka yoktur tapacak diye latife etmeyi haşa sümme haşa adet haline getirdi. Nihayet mal sevkiyatının bir işe yaramadığı Ankara'da bile sezilerek ve bunun müşkülatı bilhassa trenlerdeki aleni soygunculuktan sonra anlaşılarak aynı yardım ismi baki kalmak şartıyla iş bu yardımın maktuen 15 lira üzerinden nakit halinde ödenmesi kararlaştırıldı. Bu suretle maaşlar ve ücretler birdenbire 15'er lira yükseldi. Bir müddet bu şekil münasip ve mükemmel görüldüyse de gerek Perihan Altındağ'ı meselesinden gayrı insan içine çıkmaya yüzük almayan, gerek reisi cumhurun hırsızlığı çok şükür büyük makamlarda oturanlar yapmıyor tesellisine rağmen, memleketin umum bağlarını ayırmaktan, bakanlar kurulu içinde barınması nihayet imkansız görülen maliye vekili Fuat Ağralı Bey'in istifasından sonra yerine geçen yeni maliye vekili selefinden geri kalmamak ve mutlaka bir nümayiş etmek gayretiyle iş bu maktuen 15 lira tahmin edilen aynı yardım paralarını her 6 ayda bir kere toptan vermek davasını çıkardı. Bu surette her ay 55 lira küsur kuruş ücret alan Hasan Kırat Efendi'ye ve emsali misüllü aylardan bir ay, galiba mübarek bir yıl başında, 6 aylığı 90 lira tutar aynı yardımla beraber tam 45 lira küsur kuruş verdiler. Bütün arkadaşları gibi gazeteler aylardan beri bu yem borusunu çaldığı halde Hasan Kırat Efendi de paraları eline almadıkça meselenin hakikat olabileceğine inanmamıştı. Cezaevi muhtemet muavini Çökük Rıza banknotları önüne sayınca Hasan Kırat Efendi bir kere sarsıldı, yutkundu. O anda derhal bir saat almaya şart etti. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 15.